Ayrım 9. Mesnevi terapi. Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Olumsuz düşünce kalıpları. Kârlı çıkabilmek için elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Eğer bir şey istiyorsam onu elde etmek için ne gerekirse yapmalıyım. Hikaye. Yol kesen manevi kuşlar. Yol kesen manevi dört kuş bütün insanların gönlünü yurt edinmiştir. Bu kuşlar kaz, tavus, kuzgun ve horozdur. Bu kuşların insanlarınkine benzer dört huyu vardır. Kaz, insandaki hırstır. Tavus, makam hırsıdır. Horoz, şehvettir. Kuzgun ise dilektir. Kuzgunun dileği ebedi olmak yahut da uzun bir ömre kavuşmaktır. İnsan da bunu umar durur. Hırs kazı ne bulursa yer dağarcığını doldurur. İdeale ulaşmak için realiteye uymak gerekir. Bu hikaye insandaki dört zayıf kişilik özelliğini vurguluyor. İnsandaki temel eğilimler bu dört kuşa benzetilmiş ve bu kuşların özelliklerin insanın gönlünde yer edilmesi durumunda o kişinin hayat yolculuğunda uçmasını engelleyeceklerinden bahsedilmiş. Bahsi geçen dört kuş kişinin gönlünde yer ettiğinde makam hırsı, şehvet arzusu ağır basıyor ve insan uzun ömürlü olma isteğiyle doluyor. Bütün bu arzular ise insanın gönlünde başka bir şeye yer bırakmıyor. Böyle olunca da kişi daha önemli konuları hayata geçiremiyor. Bir şey elde etmek istersem onu kazanmak için ne gerekiyorsa yapmalıyım tarzında insanın fazla talepkarlığına sebep oluyor. Hikayede insanın ruh sağlığını bozan bu özelliklerin halk psikoterapisi tarzında sorgulandığını görüyoruz. Modern çağın dayattığı bir duygu olarak hırsı ele aldığımızda insan bir şeyi çok istediği zaman karşı tarafta bir direnç oluşur. Direnç de kişinin isteğinin tersi sonuç verir. O nedenle hırs karşıtını besler. Bu bir psikoloji kanunudur. Yöntem olarak bir insanın neyi istediği değil, nasıl istediği önemlidir. Alışveriş yapıyorsunuz diyelim. Alacağınız şeyi çok istediğinizi belli ederseniz fiyat yükselir. Basit bir pazarlama hilesidir. Bunun gibi insan da hayatta bir şeyi çocuksu bir şekilde talep ederse karşıt duygular oluşturur. Diğer insanlarda da neden bu kadar çok istekli diye paranoya oluşur. O paranoya nedeniyle diğer insanlar o kişinin işine engel çıkarma eğiliminde bulunurlar. Durum içinden çıkılmaz bir hale gelir. Bir de doğanın hız ve ritmi var. Mesela dağa çıkacaksan belli bir hızla tırmanman lazımdır. Merdivenlerden çıkacaksan belli bir hızla ilerlemen gerekir. Yoksa ya düşersin ya da nefesin kesilir. Bazı kişiler bir şeye odaklanıp onu çok isteyerek bütün enerjilerini tüketiyor ve kaybediyorlar. Çünkü bu doğanın hız ve ritmine uymuyor. Aslında hırs doğanın ve hız ve ritmine uymadığından kişinin kriz yönetimine uymasını zorlaştırıyor. Başkalarının paranoya yapmasına sebep olmanın dışında kendi enerjisini de plansız bir şekilde harcamasına sebep oluyor. Bir insanın hedefine ulaşabilmesi için elindeki kaynağı verimli bir şekilde kullanması gerekir. Hırs gösteren insansa hedefe ulaşabilmek için kaynağını çabucak tüketiyor. Bir bakıma israf ediyor. İnsan bir şeyi arzu ediyorsa o kişinin idealidir. Ama onu gerçekleştirmek için realiteye uygun davranması gerekir. Zamanını ve kaynağını en iyi nasıl kullanırsa hedefine ulaşabileceğini hesap etmelidir. Yoksa takıntı şeklinde sürekli hedefini düşünürse zihinsel tükenmişlik olur ve bir şey elde edemez. Bu nedenle burada önemli olan zihinsel, psikolojik sermayeyi verimli kullanmak gerektiğidir. Hırs göstermenin tersi sabırlı olmaktır. Hırs aceleciliği getirir. Acelecilik de kaynak israfını ve başarısızlığı beraberinde getirir. Hırs kişinin haddini aşması, gücünün sınırlarını bilmemesi anlamına gelir. İnsan gücünün yetemeyeceği bir şeyi hırsla istiyorsa, onu elde edemediği zaman hayal kırıklığı yaşar. İlla bu olacak, olmazsa dünyanın sonu olur tarzındaki düşünceler kişinin başka açılardan görmesini, alternatif düşünmesini engeller. Bu da insanda motivasyon kırıcı bir etki yapar. Onun için bu tip insanlar genelde işlerini yarım bırakıp hedefe ulaşmaktan vazgeçerler. Bir insan bir konuda hırslı değilken başka bir konuda hırslı olabilir. Hırs, şehvet, gelecek kaygısı ve makam hırsı gibi dürtüler, insanın yönetmesi gereken psikolojik süreçlerdir. Bu dürtüler insanı değil, insan bu dürtülerini yönetmelidir. Yoksa bu dürtüler ağır bastığında bir insan makam hırsı nedeniyle arkadaşının ayağını kaydırabilir. Para hırsından dolayı rüşvete başvurabilir. Bu da kendine ters düşmek gibi bir netice doğurur. Fakat bazı insanlar bu gibi durumlarda psikolojik savunmalar geliştirirler. Buna projeksiyon savunma mekanizması denir. Yani kişi kendi içindekini dışa yansıtır. Bende yok, onda var derler. Ben gayet sağlıklıyım. Sağlıksız olan başkaları diyerek kendisine karşı kognitif körlük denen bir körlük meydana gelir. Yani kişi kendi kusurunu görmez. Halk arasında başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu batman sanırmış diye bir tabir vardır. Ama bu kişiler gerçek bir kavgaya girdiklerinde hakikaten benden daha kuvvetliler varmış derler. Böyle durumlarda kişi bazen deneme yanılma yoluyla bunun farkına varır. Bir de aşkın gözü kördür, kaynanalar olmasa diye bir söz vardır. Neden? Çünkü kaynanalar hiç çekinmeden eleştirir ve kişinin hatalarını yüzüne vururlar. Aşık olan çocukları aşktan hiçbir şeyin farkına varmazken, onlar gerçekleri tüm çıplaklığıyla ifade ederler. Bir insan ben hırslı değilim diyorsa, bu hırs ile mücadele etme yönteminin yanlış olduğunu gösterir. Ben hırslı değilim, başkaları hırslı diyerek kendi hırsını görmezden geliyor demektir. Buna paranoyada da rastlarız. Diyelim ki bir insan başkalarının kendisiyle dalga geçtiğini düşünsün, içinden böyle bir düşünce geçer ya da şu kötülüğü yapsam diye bir düşünce hasıl olur. Ama bu düşünce ilk başta hamdır ve işlenmemiştir. Sağlıklı insan bu düşüncelerin saçma olduğunu bilir ve onları bertaraf eder. Ama egosu kabarık kişiler bu gibi durumlarda ben o kadar iyi insan olduğum halde bunları düşünüyorsam onlar da bana kötülük yapmayı düşünür der. Ben bile düşünüyorsam o halde onlar bana kötülük yapacaklar diye düşünür. Bunun neticesinde kendi içindeki hatayı dışarı yansıtır ve dışarıdan geliyormuş gibi algılar. İşte buna paranoya denir. Bu düşünceyi yanlış analiz etmeyle ilgilidir. Hatta buna metakognisyon denir. Kişi aklına gelen düşünce üzerine düşünüp onu analiz edecek ve uygun hale çevirecek bir yol izlemeli. Mesnevideki hikayeler bunu yapmayı sağlıyor. Kaz çobanlığı çok zordur. Koyun çobanlığından daha meşakkatlidir. Kazlar hırslı hayvanlardır. Her şeye saldırır ve yerler. Söz dinlemezler. Koyunlar ufacık bir ikazla döner. Tavus kuşunun kendini gösterme hırsı, horozun şehvet hırsı ve kuzgunun uzun ömürlü olma dileği hikayede metaforlaştırılmış. İnsandaki bu eğilimlerin çobanlığını iyi yapmak gerekir. Yoksa onlar sahibinin yolunu keser. Bazı olaylar kişinin kendini tanımasına vesile olur. Zaten Mevlana'da en çok rastladığımız şey nefis terbiyesi dediğimiz kişinin kendi potansiyel enerjilerini bir kaynak yönetimi gibi yönetmesidir. Dikkat ederseniz bu dürtüleri yok et, öldür demiyor. Bir çoban misali onların yönetimini sağla mesajını veriyor. Hayvan örneğini vermesindeki mesaj, bunu bir kaynak olarak gör ve sınırlarını iyi çiz mesajıdır. Şehvet de insandaki temel dürtülerden biridir. Yemek, içmek gibi hayvanlarla ortak dürtülerimizdendir. Günümüzde şehvet modernizmin çok yücelttiği bir dürtüdür. Bu dürtü bir zevk haline getirildi. Kişi zevk aldığı o şehveti elde edemediği zaman hayal kırıklığı yaşar. Bu da kişinin gönül dağarcığını kaplar. Başka iyi duygulara yer bırakmaz. Ama bunun sınırlarını bilmek gerekir. Bu da iç disiplin demektir. Mesnevi'den söz. İyilikte olsun, kötülükte olsun, her insana kendisine benzer bir melek arkadaştır. 1. bölüm 284. Olumsuz düşünce kalıbı. Her zaman en yüksek standartlara ulaşmaya çalışmak gereklidir. Yoksa her şey darmadağın olur. Hikaye. Yoksul eşek. Bir oduncunun eşeği vardı. Zavallı hayvanın sırtı ağır yük taşımaktan yara içindeydi. Yemek için saman bile bulamazdı. Oduncunun bir arkadaşı padişahın ahırında görev yapıyordu. Halini görünce eşeğe acıdı. Oduncu yoksul olduğu için eşeğin bu durumda olduğunu anlatınca arkadaşı birkaç günlüğüne eşeği ödünç aldı. Padişahın ahırına götürüp bağladı. Eşek orada bol yem yiyen güzel ve gürbüz Arap atlarını gördü. Her yer tertemizdi. Atlar tımar ediliyordu. Gördüklerine dayanamayan eşek, "Allah'ım, ben bu kadar sıkıntı çekerken bu atlar neden bu kadar rahat yaşıyor? Ben de senin yarattığın bir mahluk değil miyim?" diye söylenmeye başladı. Tam o sırada savaş sesleri duyuldu. Atlara eğerleri, gemleri vuruldu, savaşa gittiler. Ok ve mızrak darbelerine maruz kaldılar. Yaralar içinde ahıra geri döndüler. Sonra ayakları bağlı olarak yere yatırıldılar da nalbantlar hayvanların bedenine saplanan parçaları çıkardılar. Bunları görünce eşeğin aklı başına geldi ve sözlerini geri alarak şöyle dedi. Yüce Rabbim, yoksulluğuma da çektiğim sıkıntı ve açlığa da razıyım. Ne o gıdayı isterim ne de o yaraları. Şikayet etmek yerine kıymet bilmek. Hikayede kişinin açgözlüğü, doyumsuz ve beklentisinin hep yüksek olması neticesinde kendisini hep daha iyilerle kıyaslamasına vurgu yapılıyor. Kişi yaşadığı musibet ve elemler karşısında "Ben ne yaptım da böyle oldu?" diyerek halinden şikayet ediyor. Bu şikayet hali eşek metaforuyla temsil edilmiş, bir insanın kendini daha iyi konumdaki kişilerle kıyasladığı zaman bu hikayeyi hatırlaması önemlidir. Hikayedeki yağız atların sahip olduğu nimetler, güzellikler oranında taşıdıkları riskler de var. Bakımlı olmalarının, birçok şeye sahip olmalarının mutlak bir bedeli var. Günümüzde insanoğlu da aynı şeyi yapıyor. Elindekinin kıymetini bilmiyor. İnsandaki beklenti düzeyinin yüksek olması zaten modernizmin, tüketim kültürünün getirdiği en önemli risktir. Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bir Katolik kasabasında 60'lı yıllarda kalp, mide ve bağırsak rahatsızlıkları Amerika genelinden daha düşük çıkıyor. Bunun üzerine bir araştırma yapılıyor. Kasabadaki insanların her şeyleri inceleniyor. En sonunda da kültürel standartlarına bakılıyor. Kasabada İtalya'dan göç etmiş bir Katolik köylü topluluğu yaşıyor. Sonuçta bu insanların Amerika'nın hızlı hayatına kapılmamış, geleneklerine bağlı köylü bir halk olduğu tespit ediliyor. Bağırsak mide hastalıklarının oranının az olmasının nedeni kültüre bağlı etmenler olarak tanımlanıyor. 20 sene sonra aynı kasabada tekrar inceleme yapılıyor. Bu sefer bakıldığında orada da hızlı yaşantı ve lüks yaşam egemen olmuş, Amerika geneliyle aynı yaşantının var olduğu gözlenmiş. Bu kişilerdeki mide, kalp ve bağırsak hastalıklarının oranında genel oranla eşitlendiği ortaya çıkmış. O halde bu hastalıklara kişinin yaşam biçimi sebep oluyor diye bir kanaat oluşmuş. Bu insanlar kendilerinden daha fazla şeye sahip olanlarla kendilerini kıyasladılar ve onlar gibi yaşamayı tercih ettiler. Neticesinde de hastalık oranları yükseldi. Demek ki modernizmin getirdiği kazanımlardan istifade edip aynı zamanda geleneksel yaşamın psikolojik konforunu korumak, beklenti düzeyini alçak tutmak gerekiyor. Mesela bir kişi illa kısa zamanda arabam olsun diye çırpındıkça araba sahibi oluyor ama o süreçte kendini de hasta ediyor. Bunun yerine kendine gerçekçi bir hedef koysa biraz yavaş olur belki ama ruh sağlığı bozulmadan hedefine ulaşmış olur. İnsanın sahip olduğu şeylerle sahip olmadığı şeyler arasındaki dengeyi iyi kurması gerekir. 90 yaşındaki çok mutlu bir kadına soruyorlar. Bu kadar hastalığın varken nasıl oluyor da mutlu olabiliyorsun? Kadın, ben çalışan organlarımı düşünüyorum, çalışmayanları değil diye cevap veriyor. Mutlu olamayan hasta kişiler ise omuzum ağrıyor, bacağım ağrıyor diyerek vücutlarının problemli kısımlarını kafaya takıyor ve daha çabuk yıkılıyorlar. Yani insan hastalığı varsa onu kabullenip düzelmesi için ne yapabilirim diye kafa yormalıdır. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı düşünmek gerekir. Kişi rahatsız edici bir şeyle karşılaştığı zaman inkar, reddetme, savunma mekanizmasını kullanıyor. Halbuki doğru olan şey bunu takıntı haline getirmeden üzerinde düşünüp doğru tanımlamasıdır. Gerçekçi bir biçimde düşünüp çözüm bulması mümkünken, görmezden gelirsem sorun ortadan kalkar diye düşünüyor. Bu tam olarak inkar ve savunma mekanizmasıdır. Mesnevi'den söz. Peygamber, kanaat tükenmez hazine demiştir. Gizli hazineyi herkes elde edebilir mi? 5. bölüm 2398. Olumsuz düşünce kalıpları. Rahatsızlık verici bir şey hisseder ya da düşünürsem bunu zihnimden atmaya çalışmalı veya dikkatimi başka yere vermeliyim. Başka şeyler düşünmek, içki içmek, ilaç almak ya da televizyon seyretmek gibi. Eğer bir sorunu görmezden gelirsem o sorun ortadan kalkar. Hikaye: Sebe halkı. Allah Sebe halkına büyük zenginlikler bağışlamıştı. Ama Sebe halkı vefasız, nimetlere şükretmeyi bilmeyen bir halktı. Bununla da kalmamış, onları şükredin diye uyaranları da dinlememişlerdi. Allah onlara tam 13 peygamber göndermişti. Bu nimetlere öylesine doyduk ki biz ne kulluk hoşumuza gidiyor ne de suç işlemek. Nimet de istemiyoruz, esenlik de diye cevap verdiler uyarıcılara. Gönderilen peygamberleri aşağılayarak reddediyorlardı. Bir padişahın vekili ancak onun cinsinden olur diyorlardı. Böylece peygamberlerden gelen yardıma yüz çevirdiler. Çaresiz bir derde düştüklerine inanıyorlardı. İyi sözler söylüyorsunuz ama ressam bizim resmimizi böyle yaptı. Bu değişmez diyorlardı. Peygamberler onlara Allah'tan umut kesilmeyeceğini anlattılar. Sebeliler bunun üzerine onlara, bizim rahatımız yerindeydi, siz gelince rahatımız bozuldu. Sizin yüzünüzden ölümü düşünür olduk. Zaten nerede bir gam, keder, azap varsa sizin bu öykülerinizden geliyor. İnsanlara gam veriyorsunuz dediler. Peygamberler onlara bu kederin, bu sıkıntının onların kalbinden geldiğini anlattılar. Bir hekim gelip dese ki, koruk yeme, sana zarar verir. Sen ona, ne diye kötüye yoruyorsun mu diyeceksin. Biz ardından gelen yılanı görüyor ve seni uyarıyoruz. Sen ise bize sus, beni kederlendirme diyorsun. Kötülerin huyu böyledir. İyilik yaparsın, kötülükle karşılık verir. Nefis de böyledir. Birisi ona nimet verir, o da nimeti inkar eder. Sıkıntıya düşenler bu yüzden şükrederken, nimete ulaşanların azgınlığı da bu yüzdendir. Sonuç bilincinin öğrenilmesi. Sebe kavmi, nimet de istemiyoruz, esenlik de diyor. Anlaşılan her şeyleri var ama mutlu değiller. Peygamberler onlara Allah'tan umut kesilmeyeceğini anlattılar. İyi sözler söylüyorsunuz ama bu değişmez. Ressam bizim resmimizi böyle yaptı diyor. Hatta bizim rahatımız yerindeydi. Siz gelince rahatımız bozuldu. Sizin yüzünüzden ölümü düşünür olduk diye de ekliyorlar. Peygamberlerin anlattıkları öykülerin insanları gama sevk ettiğini iddia ediyorlar. Peygamberler ise onlara içlerindeki sıkıntının kalplerinden geldiğini söylüyorlar. Buna benzer bir durumla karşılaşmıştım. Doktor hastasına kilo vermen gerekiyor deyince hasta herkes benim kilomla uğraşıyor deyip odayı terk etmişti. Sorunuyla yüzleşmek istemiyordu. Kötülerin huyudur. İyilik yaparsın, kötülükle karşılık verirler. Nefis de böyledir. Birisi ona nimet verir, o da nimeti inkar eder. Sıkıntıya düşenler şükrederken nimet sahibi olanların azgınlığı bu yüzdendir. Kimisi de sıkıntıya düştüğü halde iyi insan olduğu için şükretmeyi başarabilir. Burada şükür sihirli kelimedir. Nimete ulaşan bir insan doyumsuzsa, neden daha fazlası yok diyerek yakınır. Bu, idama giden bir kişinin 100 metre ilerideki idam sehpasını görmezden gelerek zevk alabilmesine benziyor. Eğer onu orada görürse zevk alması mümkün değildir. Halbuki öncelikle idamdan kurtulmanın yollarını düşünmesi, eğer yoksa sonrası için ne yapmalı onu düşünmesi gerekir. Yani insanların ölümün hesabını yapması gerekir. Onun yerine bizim ağzımızın tadını niye bozuyorsun diye kendilerini uyaran peygamberlere çıkışıyorlar. Kişi dünyevi olarak rahatsız edici şeyi yok sayarak kendini bir bakıma güvende hisseder. Ama bu deve kuşu örneği gibidir. Başını kuma gömüp tehlikeden kurtulduğunu sanır. Bu insanın kendini aldatma yöntemlerinden biridir. Ama daha sonra gerçekle yüzleşti mi ve bela geldi mi de iş işten geçmiş olur. Kaliforniya sendromu bu hikayenin anlattığı durumlar için değerlendirilebilir. Kaliforniya sendromunun 4 tane belirtisi vardır. Birincisi zevke düşkünlük, hedonizmdir. Bu kişiler zevk peşinde koşmayı yaşam amacı olarak görürler. Bu nedenle doyumsuzdurlar. Hoşuma giden iyidir, hoşuma gitmeyen kötüdür şeklinde bir yaşam felsefeleri vardır. Bu kişilerin ikinci özelliği ben merkezci ve bencil oluşlarıdır. Kendi zevklerini ön planda tutarlar. Mesela bu tip kişiler eşi ya da çocuğu hasta olsa rahatı bozulduğu için evliliğini bitirebiliyor. Üçüncü olarak bu kişiler yalnızdırlar. Ben merkezci oldukları için yanlarındaki herkes onların dediklerine uymak zorunda kalıyor ve bu durum uzun süre mümkün olamayacağından sonunda yalnız kalmaya mahkum oluyorlar. Ancak güç ve paraları varsa yalnız kalmıyorlar. Dördüncü aşamada da mutsuz, depresif oluyorlar. Bu kişilerde zevk bağımlılığı oluşuyor. Mesela Romalıların son zamanlarında da vardır. Yemek yedikten sonra bilerek istifra edip tekrar yemek yemelerini bunlara örnek olarak gösterebiliriz. Tedbir alınmazsa insanlık Kaliforniya sendromuna doğru gidiyor. İnsanoğlu her şeye sahip olacak fakat mutlu olamayacak. Kendisini çaresiz, derde düşmüş olarak görecek. Hikayede Sebe kavmi, ressam bizim resmimizi böyle yaptı, diyor. Bu, kaderin değişmeyeceğine inandıklarının göstergesidir. Ya o nimet elden gittiğinde kendilerini sorgulayacaklar ya da kendilerine gönderilen peygamberleri dinleyerek doğru yola girecekler. Yoksa azgınlıklarından dolayı başlarına bir musibet gelecek. Çünkü azgınlığın bir bedeli var. Sonuç olarak Sebeliler peygamberlere bizim rahatımız yerindeydi. Siz geldiniz, ölümü düşünür olduk. Gam ve keder getirdiniz bize diyerek onlara karşı kendilerini kapatıyorlar. Kişi artık aşırı zevk bağımlısı olduğunda, ödül bağımlılığına alıştığı zaman krize girer. Yani anne memesine bağımlılık derecesinde düşkün bir çocuk memeyi bırakmaz. Ancak onu zorla ağlatarak memeden ayırabilirsiniz. Onu üzmeden ayırayım derseniz bunu başaramazsınız. Bırakmak için canının yanması, bir bedel ödemesi gerekir. Bu kıssadaki kişiler de zevk peşinde koşmanın dozunu kaçırmışlar. Mevlana hikayede hekim ile ilgili bir analoji yapıyor. Sana zarar veren bir şeyi bırakmanı, yapmamanı tavsiye eden bir doktora kızmak yerine aklın gereğini yapmanı tavsiye ediyor. Hastalığı nedeniyle yemek yemeyi kısıtlayan bir doktora, sen bana kötülük yapıyorsun demek, kişinin o anlık rahatlamasını sağlar. Ama ileride hastalık ilerleyince iş işten geçmiş olur. Küçük felaketlerin büyük felakete dönüşmemesi için uzun vadeli düşünmeyi öğrenmek gerekir. Mesnevi'den söz. İhtiyaçtan fazlasına meyletme ki sana galebe etmesin, sana bey olmasın. 3. bölüm 2260. 9. ayrımın sonu. Sayfa 149.